Ayrım 45.
Sayfa 461. Prens bozuldu. Daha neler? İsterim tabii. Ama buna gerek yoktu. Yani bunun için öneride bulunmak gerekmezdi. Ne sanıyorsunuz o halde? Sizi buraya ne diye çağıracaktım? Yoksa belki siz de beni evdekilerin hepsi gibi küçük bir aptal mı sanıyorsunuz? Sizi aptal yerine koyduklarını bilmiyordum. Bu benim aklımdan geçmez. Öyle mi? Kendi hesabınıza akıllıca bir davranış. Özellikle ifade şekliniz. Bence siz bazen çok akıllıca da davranabiliyorsunuz. Az önceki sözünüz son derece akıllıcaydı. Hipolit hakkındaki düşüncem için. Burada yalnızca doğruluk var. Bu yüzden de doğru değil dediniz. Bunu hatırımda tutacak ve üzerinde düşüneceğim. Aglaé memnunlukla kızardı. Bütün bu değişiklikler pek açıkça ve büyük bir hızla oluyordu. Prens de memnun oldu. Hatta ona bakarak sevinçle güldü. Aglaé yeniden, "Bana bakın," diye başladı. "Bunları anlatmak için çoktandır, bana oradan mektup yazdığınızdan beri, belki daha da önceden sizi bekliyordum. Yarısını dün duydunuz. Sizi en namuslu, en doğru, herkesten namuslu, herkesten doğru bir insan sayıyorum. Gerçi sizin için bazen aklınızın, yani hasta olduğunuzu söylüyorlarsa da doğru değil bu. Ben buna inanıyorum, tartışıyorum bu konuda. Çünkü siz gerçekten akılcı hasta olduğunuz halde, buna tabii darılmazsınız, üst anlamıyla söylüyorum. Yaratıcı zekanız herkesinkinden üstündür. Onlar böylesine düşlerinde görmemiştir. Bence iki tür zeka vardır. Özlü ve özsüz zeka. Ne dersiniz, öyle değil mi? Prens tane tane, olabilir dedi. Yüreği küt küt çarpıyordu. Aglaé ağırbaşlı bir tavırla devam etti. Anlayacağınızı biliyordum. Prens Serçe ile Yevgeni Pavlovich bu iki zekayı akıl erdiremiyor. Alexandra ablam da. Ama inanır mısınız? Maman anladı. Siz Lizaveta Prokofievna'ya çok benziyorsunuz. Aglaé şaşırdı. Öyle mi? Ne bakımdan? Vallahi öyle. Aglaé biraz düşündükten sonra teşekkür ederim dedi. Maman'a benzediğime çok sevindim. Sonra sorudaki saflığın farkına varmayarak ekledi. Demek sizin ona çok saygınız var, öyle mi? Çok, pek çok. Sizin de bunu olduğu gibi anlamanıza pek memnunum. Doğrusu ben de memnunum. Çünkü zaman zaman onunla alay edildiği gözümden kaçmıyor. Ama asıl söylemek istediğim bu değildi. Ben çok düşünerek sonunda sizi seçtim. Benimle alay etmelerini, evde küçük bir aptal yerine koymalarını istemiyorum. Takılmalarını da istemiyorum. Olanı biteni hemen anladım ve Yevgeni Pavlovich'i kesinlikle reddettim. Boyuna beni evlendirmeye çalışmalarından hoşlanmıyorum. Benim istediğim şu ki, ben evden kaçmak istiyorum. Sizi de bana yardım etmeniz için seçtim. Evden kaçmak mı? Aglaé birden, evet, evden kaçmak istiyorum diye boşaldı. Orada boyuna beni bozmalarına katlanamıyorum. Ne onların, ne Prens Serçe'nin, ne Yevgeni Pavlovich'in, hiç kimsenin karşısında kızarmak istemiyorum. Bunun için sizi seçtim. Sizinle istediğim zaman her şeyi, önemli konuları bile konuşabilirim. Ama siz de benden hiçbir şey saklamayacaksınız. Hiç olmazsa bir kişiyle kendi kendimle olduğu gibi her şeyi konuşabileceğim. Onlar durdukları yerde sizi beklediğimi, sizi sevdiğimi çıkardılar. Bunlar siz dönmeden önceydi. Oysa onlara mektubunuzu da göstermemiştim. Şimdi hepsinin ağzında artık. Ben başı dik, hiçbir şeyden korkmayan bir insan olmak isterim. Balolardan falan da nefret ediyorum. Yararlı olmak istiyorum ben. Çoktandır başımı alıp gitmek istiyordum. 20 yıldır hapisim burada. Hep beni kocaya vermeye çalışıyorlar. Daha 14 yaşında çocukken bile kaçmak istiyordum. Artık hesabım tamam. Yabancı ülkeler hakkında bilgileri sizden alacağım. Ben hiç gotik kilise görmedim. Roma'ya gitmek, bütün tarihsel yapıları görmek, Paris'te okumak isterim. Bütün bu son yıl süresince çalıştım, hazırlandım, bir yığın kitap okudum. Yasak kitapları da okudum. Alexandra ile Adelaide her kitabı okuyor, onlara izin var. Yalnız bana hepsini vermiyorlar. Ben gözaltındayım. Ablalarımla bozuşmak istemem ama annemle babama sosyal durumumu kökünden değiştirmeyi istediğimi söyleyeli çok oluyor. Pedagojiyle uğraşmaya karar verdim. Bu konuda size güveniyorum. Çocukları sevdiğinizi söylüyordunuz. Şimdi olmasa bile ileride birlikte pedagojiyle uğraşabiliriz. Olmaz mı? Birlikte çok yararlı işler yapacağız. Yalnızca bir general kızı olmak istemiyorum. Bana baksanıza prens. Siz çok bilgili bir adam mısınız? Yo, hiç de değil. Yazık öyleyse. Ben de düşünüyordum ki, Durun bakayım, ne düşünüyordum? Yine de yönetim sizde olacak. Çünkü sizi seçen benim. Bu anlamsız bir şey Aglaya Ivanovna. Aglaya'nın gözleri yeniden parladı. Ama istiyorum. Bu evden kaçmak istiyorum ben. Siz razı olmazsanız Gavril Ardalyonoviç'e varacağım. Evdekilerin beni kötü kadın yerine koyup bilmem neyle suçlamalarını istemiyorum. Prens oturduğu yerden fırlayacaktı neredeyse. Aklınızı mı kaçırdınız? Kim neyle suçluyor sizi? Evdekilerin hepsi, annem, ablalarım, babam, Prens Seçe, sizin şu pis kolyanız bile, yüzüme söylemiyorlar ama düşündükleri belli. Hepsine, anneme de, babama da yüzlerine karşı söyledim. Maman bütün gün hasta oldu. Ertesi gün babamla Aleksandra bunların hep benim uydurmalarım olduğunu, ne dediğimi kendimin de bilmediğimi öne sürdüler. Buna karşı artık küçük olmadığımı, daha 2 yıl önce her şeyi öğrenmek için Paul de Kock'un 2 romanını okuduğumu yüzlerine haykırdım. Maman bunu işitince şaşkınlıktan bayılacaktı. Prensin kafasından garip bir düşünce geçti. Aglaya'ya dikkatle bakarak gülümsedi. Karşısında oturan kızın bir zamanlar ona küstah, kibirli bir tavırla Gavril Ardalyonoviç'in mektubunu okuyan o mağrur Aglaya olduğuna bir türlü inanamıyordu. O dik başlı, küstah, güzel kızın bu kadar çocuk, belki de gerçekten her dediğinin anlamını kavrayamayan bir çocuk oluşunu akıl erdiremiyordu. Siz hep evde mi oturdunuz Aglaya Ivanovna? Okula, enstitüye falan gitmediniz mi demek istiyorum. Hiçbir yere gitmedim. Hep kapalı kavanozdaydım. Kavanozdan da doğru kocaya gideceğim. Yine neden gülümsüyorsunuz? Galiba siz de benimle alay ediyor, onlardan yana oluyorsunuz. Sonra kaşlarını çatarak, kızdırmayın beni diye tehdit eder bir tavırla ekledi. Zaten bana ne olduğunu kendim de anlayamıyordum. Eminim siz buraya benim size aşık olduğuma, sizi bunu açıklamak için çağırdığıma inanarak geldiniz. Prens çok utanmıştı. Saflıkla, gerçekten dün bundan korkmuştum diye ağzından kaçırdı. Ama bugün iyice inandım ki siz, Aglaya'nın alt dudağı titremeye başladı. Nasıl? Diye bağırdı. Demek korktunuz ki ben, bunu düşünmeye bile nasıl cesaret edersiniz? Aman tanrım, belki de sizi buraya tuzağa düşürmek için, hani benimle yakalayıp sizi evlenmeye zorlasınlar diye çağırdığımı da düşünmüşsünüzdür. Ayıp Aglaya Ivanovna. Temiz saf kalbinizde böyle kirli düşüncelere nasıl yer verebiliyorsunuz? Bahse girerim kendinize söylediklerinizin tek sözcüğüne inanmıyorsunuzdur. Bana kalırsa ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz. Aglaya ağzından çıkanlardan kendi de ürkmüş gibi başını eğmiş öylece kalmıştı. Neden ayıp oluyormuş diye mırıldandı. Hem kalbimin saflığını nereden biliyorsunuz? Bana o zaman aşk mektubu göndermeye cesaret etmenize ne diyeceğiz? Aşk mektubu mu? Siz onu aşk mektubu mu sandınız? O mektup en saygılı dille yazılmış, hayatımın pek çetin bir anında içimden kopmuş birkaç satırdı. O zaman sizi bir ışık olarak aklıma getirmiştim. Ben, Aglaya birdenbire ama bambaşka pişmanlık taşıyan bir sesle, peki diye sözünü kesti. Prens'e doğru eğildi, yüzüne bakmamaya çalışarak ona darılmamasını daha sıcak belirtmek için omzuna bile dokundu. Utançla, saçma sapan konuştuğumu kabul ediyorum diye ekledi. Bunu bilerek sizi denemek için, neyse hiçbirini duymamış olun, sizi gücendirdimse bağışlayın. Hem de lütfen yüzüme öyle bakmayın, çevirin başınızı. Bunun çok kirli bir düşünce olduğunu söylediniz. Bile bile sizi yaralamak için söylemiştim. Bazen ağzımdan beni bile ürküten sözler kaçıveriyor. Az önce bu mektubu hayatınızın çetin bir anında yazdığınızı söylüyordunuz. Yeniden yere baktı, yavaşça. Bunun hangi an olduğunu biliyorum. Ah, her şeyi bir anlayabilseniz. Aglaya yeni bir heyecanla, ben hepsini biliyorum diye atıldı. Tam 1 ay birlikte kaçtığınız o kötü kadınla aynı odada yaşadınız. Bunları söylerken artık kızarmıyordu. Tersine sararmıştı. Kendinden geçmiş gibi kalktı ama hemen toparlanarak oturdu. Dudağı daha epey zaman titredi durdu. Aralarındaki sessizlik 1 dakika kadar sürdü. Prens bu kabına sığmaz davranışları neye yoracağını bilemiyordu. Aglaya birden, sizi hiç sevmiyorum diye kestirip attı. Prens karşılık vermedi. Yeniden 1 dakika kadar sustular. Kız çabucak duyulur duyulmaz bir sesle ve başını büsbütün eğerek, ben Gavrila Ardalyonoviç'i seviyorum dedi. Prens de hemen hemen fısıldayarak, doğru değil bu diye yanıt verdi. Şu halde ben yalan söylüyorum, öyle mi? Ama söylediğim doğru. 2 gün önce, işte şu sırada söz verdim ona. Prens kuşkuyla bir an düşündü, sonra kesinlikle doğru değil bu diye tekrarladı. Uyduruyorsunuz. Ne kadar da naziksiniz. Ivorgin düzeldi artık. Beni canından çok seviyor, haberiniz olsun. Beni canından çok sevdiğini göstermek için gözümün önünde elini yaktı. Elini mi yaktı? Elini yaktı ya. İster inanın ister inanmayın. Bana göre hava hoş. Prens yine ses çıkarmadı. Aglaya'nın sözleri şaka değildi. Genç kızın kızgınlığı gitgide artıyordu. Dediğiniz olay burada olduğuna göre yanında mum mu getirmişti? Başka türlüsünü aklım almıyor. Evet, mum getirmişti. Olmayacak şey mi? Mum bütün müydü yoksa şamdan içinde mi? Tabii, hayır, yarım, bir parça değil, bütün mum. Ne farkı var sanki? Aman bırakın beni, dahasını da istiyorsanız kibrit de getirdi. Mumu yaktı ve tam yarım saat elini mumun üstünde tuttu. Olamaz mı yani? Dün gördüm onu, parmakları sağlamdı. Aglaya tıpkı bir çocuk gibi gülmeye başladı. Henüz dudaklarında titreşen gülüşüyle ve çocukça bir güvenle prense dönerek "Biliyor musunuz şimdi neden yalan söyledim?" dedi. "Yalan söylerken ya pek açık ya da hiç olmamış bir şey uyduruverirsin. O zaman yalan daha doğal görünür. Buna dikkat ettim ama yüzüme gözüme bulaştırdım." Aglaya kendine gelmiş gibi yeniden kaşlarını çattı. Prense ciddi ciddi ve hüzünle bakarak "O sıralar Zavallı Şövalye'yi okurken sizi hem övmek hem de davranışınızı yermek, ayrıca her şeyi bildiğimi göstermek istemiştim. Aglaya, siz bana ve hakkında bu kadar kötü konuştuğunuz o zavallı kadına haksızlık ediyorsunuz. Her şeyi bildiğim için böyle konuşuyorum. 6 ay önce herkesin yanında onu isteyen siz değil miydiniz? Kesmeyin sözümü. Görüyorsunuz ki gerçeğe bir şey kattığım yok. Sonradan o Rogojin'le kaçtı. Ardından da siz onunla bir köyde mi, kasabada mı ne yaşadınız? Sizden de başka birine gitti. Aglaya kıpkırmızı kesildi. Sonra yine onu deliler gibi seven Rogojin'e döndü. Akıllı bir adam olduğunuz için Petersburg'a döndüğünü öğrenince kuzu gibi peşinden gittiniz. Dün akşam onu savunmak için ortaya atıldınız. Az önce de düşünüzde gördünüz. Görüyorsunuz ya, benim bilmediğim bir şey yok. Buraya da onun için geldiniz. Onun için değil mi? Prens, Aglaya'nın üstüne dikilmiş alevli bakışlarını fark etmeden hüzünlü ve dalgın başını eğerek yavaşça "Evet, onun için," dedi. "Onun için. Yalnız öğrenmek için. Rogojin'le mutlu olduğuna inanmıyorum. Oysa, kısacası ona ne yapabileceğimi, nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Gene de geldim işte." Silkinerek Aglaya'ya döndü. Öteki onu nefretle dinliyordu. Sonunda genç kız, "Demek buraya niçin geldiğinizi bile fark edemeyecek kadar seviyorsunuz onu." "Hayır, sevmiyorum. Onunla geçirdiğim anları nasıl korkuyla hatırladığımı bilseniz." Bunu söylerken prensin bütün bedeni ürperdi. Aglaya, "Hepsini anlatın," dedi. "Bunları rahatlıkla anlatabilirim. Hem bunu neden size, yalnız size anlatmak istediğimi de bilmiyorum. Belki de gerçekten en çok sevdiğim insan siz olduğunuz için. Bu mutsuz kadın dünyanın en düşkün, en aşağılık yaratığı olduğu inancında. Sakın aşağı görmeyin, taşlamayın onu. Kendi kendini suçlayarak yeteri kadar hırpalanıyor zaten. Her dakika çılgınlar gibi insanların bir ahlaksızın, bir caninin kurbanı olduğunu bağırıp duruyor. Ama söylediklerine herkesten önce o inanmıyor. Tam tersine hep kendini suçluyor. Ona biraz destek olmak istediğim zaman öyle acı çekiyor ki o korkunç anları unutana kadar kalbimdeki sızılar dinmeyecek. Benden niçin kaçtığını biliyor musunuz? Yalnızca ne kadar adi olduğunu bana kanıtlamak için. En kötüsü bana kanıtlamanın yanı sıra içinden kötü bir şeyler yapıp kendi kendine işte yeni bir adilik daha, alçaksın sen, alçak demek istiyor. Siz bunu anlayamazsınız belki Aglaya. Biliyor musunuz? Onun isteye isteye rezalet çukuruna gömülmesinde korkunç, hiç doğal olmayan bir zevk, sanki birisinden öç alma isteği var. Bazen onu çevresini yeniden aydınlık görecek hale getirirdim. Hemen isyan eder, aklımdan bile geçmezken kendimi ondan yüksek görmekte suçlardı beni. Evlenme önerime karşı da kimseden ne gurur dolu bir acıma, ne yardım ne de başkalarınca yükseltilmek istediğini açıkça söyledi. Dün gördünüz onu. Bu topluluk içinde mutlu mu sanıyorsunuz? Onun çevresi bu mu olmalı? Onun ne kadar kültürlü olduğunu, nelere akıl erdireceğini bilemezsiniz. Ona da orada bu konferansları verdiniz mi? Prens sorudaki amacı fark etmeden dalgın dalgın, "Hayır, ben hep susardım," diye devam etti. Çoğu zaman konuşmak istedim ama doğrusunu isterseniz bazen ne diyeceğimi ben de bilemiyordum. Bence bazı durumlarda hiç konuşmamak en iyisi. Ben onu seviyordum, hem çok seviyordum. Ama sonra hepsini anladı. Neyi anladı? Onu artık sevmediğimi, yalnızca acıdığımı. Nereden biliyorsunuz? Belki de kaçtı o tüccar bozuntusuna gerçekten havayı yakmıştır. Hayır, hayır biliyorum ben. Onunla alay ediyordu yalnızca. Sizinle hiç alay etmedi mi? Hayır. Kızınca gülerdi. O öfke anlarında neler söylemedi bana. Sonradan pişman olurdu. Hatırlatmayın, hatırlatmayın bana bunları. Prens yüzünü elleriyle örttü. Bana her gün mektup yazdığını biliyor musunuz? Prens merakla bağırdı. Demek doğruymuş. Duydum da inanmak istememiştim. Aglaya ürkek bir tavırla, kimden duydunuz? Diye sordu. Dün Rogojin söyledi. Gerçi pek açıkça değil ama. Dün mü, dün sabah mı? Dün ne zaman, müzikten önce mi, sonra mı? Sonra, gece saat 12 sularında. Ya, demek ki Rogojin... Bu mektuplarda bana neler yazdığını biliyor musunuz? Artık hiçbir şeye şaşacak değilim. Deli o, deli o. İşte mektuplar. Aglaya cebinden zarf içinde 3 mektup çıkardı. Tam bir haftadır sizinle evlenmem için yalvarıyor, beni kandırmaya çalışıyor. Deli olmasına deli ama kafası çalışıyor. Dediğiniz doğru, benden zeki, bana aşık olduğunu, her gün uzaktan da olsa beni görmek için fırsatlar aradığını yazıyor. Beni sevdiğinizi, bunun çoktandır farkına vardığını ve hakkımda onunla konuştuğunuzu yazıyor. Sizi mutlu görmek istiyormuş. Bunu da ancak ben sağlayabilirmişim. Öyle garip yazıyor ki, mektuplarını kimseye göstermedim, sizi bekledim. Bundan çıkarabildiğiniz bir anlam, sezinlediğiniz bir şeyler var mı? Bu deliliktir. Düpedüz delilik. Prensin dudakları titriyordu. Ağlıyor musunuz yoksa? Hayır Aglaya, ağlamıyorum. Peki ne yapayım ben? Yol göstersenize. Kabul edemem bu mektupları. Yalvarırım size ona ilişmeyin. Size bir daha yazmaması için elimden geleni yapacağım. Öyleyse siz de kalpsizin birisiniz. Onun bana değil, size aşık olduğunu fark etmiyor musunuz? Sizi, yalnız sizi seviyor. Onun her şeyini fark ettiğinizde bir bu mu gözünüzden kaçtı? Bu mektupların tek anlamı kıskançlıktır. Hatta daha da ötesi. Onun gerçekten Rogojin'le evleneceğini mi sanıyorsunuz? Bizim evlendiğimizin ertesi günü vurur kendini. Prens titredi. Kalbi duracak gibi oldu. Aglaya'ya şaşkın bir yüzle bakıyordu. Bu çocuğun nicedir kadınlaştığını kabul etmek zoruna gidiyordu. Tanrı bilir, ona huzurunu, mutluluğunu kazandırmak için hayatımı vermeye hazırım. Ama onu sevemem artık, bunu kendisi de bilir. O halde kendinizi feda edin, yaraşır bu size. Sizin büyük bir iyilikçi olduğunuzu hep biliyoruz. Hem de bana Aglaya demeyin, demin de yalnızca Aglaya dediniz. Onu diriltmek zorundasınız. Huzura kavuşturmak, yatıştırmak için yine birlikte gidin. Zaten seviyorsunuz onu. Feda edemem kendimi. Oysa bir keresinde bunu istemiştim ve belki şimdi de istiyorum. Ama benimle mahvolup gideceğini de kesinlikle biliyorum. Bu yüzden bırakıyorum onu. Bugün saat 7'de gidip onu görecektim. Şimdi artık gitmem sanırım. Gururu yüzünden sevgime isyan edecektir. İkimiz de mahvoluruz. Bunu doğal saymayabilirsiniz. Zaten bu konuda doğal olan ne var? Beni sevdiğini söylüyorsunuz. Sevgi denir mi buna? Bütün çektiklerimden sonra böyle sevgi olur mu? Hayır, sevgi değil bu, başka bir şey. Aglaya birden ürkerek, ne kadar sarardınız, dedi. Aldırmayın, pek uyuyamadım, halsiz düştüm. O zaman gerçekten sizden söz etmiştik Aglaya. Demek doğruydu bu. Siz gerçekten onunla benim hakkımda konuşabildiniz demek. Peki ama beni yalnız bir kere görerek nasıl sevebildiniz? Orasını bilemem. Karanlıklar içinde boyuna hayaller kuruyordum. Gözümün önünde yeni ufuklar canlanıyordu. Bilmem nasıl oldu da ilkin sizi düşündüm. Bunun nedenini bilmediğimi size o zaman apaçık yazmıştım. O karabasandan sonra gördüğüm bir düştü bu. Aradan zaman geçince çalışmaya başladım. Buraya 3 yıl gelmemeyi kuruyordum. O halde onun için geldiniz. Aglaya'nın sesi titriyordu. Evet, onun için. 1-2 dakika süren sıkıcı bir sessizlik oldu. Aglaya kalktı, kuşkulu bir halde. Bu kadın diye başladı. Dediğiniz, inandığınız gibi deli bile olsa, onun uydurma delilikleri beni ilgilendirmez. Rica ederim Lev Nikolayeviç. Şu 3 mektubu alın, götürün, benim adıma yüzüne fırlatın. Aglaya birden sesini yükselterek, bir daha da bana tek bir satırlık bir şey göndermek cesaretinde bulunursa babama şikayet ederim. Onu tımarhaneye gönderirler. Kendisine olduğu gibi söyleyin bunları. Prens oturduğu yerden fırlamış, Aglaya'nın ansızın patlak veren bunalımını seyrediyordu. Birdenbire önünden bir sis perdesi dağılır gibi oldu. "Bu sizin gerçek duygunuz değil," diye mırıldandı. Aglaya kendinden geçmiş gibi haykırıyordu. "Doğru, gerçeğin ta kendisi." Yanı başlarında telaşlı bir ses duyuldu. "Doğru olan da neymiş, ne gerçeğiymiş o?" Lizaveta Prokofievna karşılarındaydı. Aglaya hemen ona atıldı. "Gerçek olan Gavril Ardalyonovic ile evlenmemdir. Gavril Ardalyonovic'i sevdiğim, yarın onunla evden kaçacağım gerçektir. Duydunuz mu? Merakınızı giderdiniz mi? Memnun musunuz artık?" Aglaya sözlerini bitirip eve koştu. Lizaveta Prokofievna, "Yok oğlum, siz şimdi gitmeyin," diye prensi durdurdu. "Lütfen bize kadar gelin de olayı anlatın. Nedir bu çektiğim azap? Zaten bütün gece gözüme uyku tutmamıştı." Prens hanımefendinin peşinden yürüdü. 9. Lizaveta Prokofievna köşke dönünce ilk girdiği odadan öteye geçemedi. Prense oturmasını söylemeyi bile unutarak kanepeye bitkince çöküverdi. Burası şömineli, oldukça büyük bir salondu. Ortada yuvarlak bir masa, pencerelerin yanında, etajerlerin üstünde çiçek kalabalığı göze çarpıyordu. Arka duvarda bir cam kapı bahçeye açılıyordu. Adelaide ile Alexandra anneleriyle prensi şaşkınlıkla süzerek odaya girdiler. Genç kızlar yazlıkta her zaman saat 9'a doğru kalkarlardı. Yalnız Aglaya 2 gündür bahçede dolaşmak için biraz daha erkenciydi. Gene de 7'de filan değil, kalkması 8'i buluyordu. Türlü kuşkulardan gece boyunca gerçekten gözüne uyku girmeyen Lizaveta Prokofievna, Aglaya'nın kalktığını tahmin ederek onu bahçede bulmak için 8'e doğru kalktı. Ama kızını ne bahçede ne de yatak odasında bulabildi. Büsbütün meraklanarak büyük kızlarını uyandırdı. Hizmetçi kızdan Aglaya Ivanovna'nın daha saat 7 olmadan parka gittiğini öğrendiler. Genç kızlar kardeşlerinin bu yeni garipliğini gülümseyerek karşıladılar.